Ayrım 7.
Fakat kiliseden değiştirilmiş cami, o küçük kabristan, Sümbül Sinan'ın kendisi, yanı başında etrafı yesari yazısıyla çevrilmiş, yıldırım vurmuş çınar, orada İstanbul'un en güzel manzaralarından birini yapar. Şüphesiz yarın bu peyzaj da değişecek. Şimdi çorap atölyesi filan gibi şeyler olan o eski harap konaklar ortadan kalkacak, yerlerini modern atölyeler alacak, iş şartları değişmiş, dünyaya başka gözle bakan insanlar Sümbül Sinan'ın etrafında yaşamaya başlayacaklar. Fakat Yahya Kemal'in merhamet ve sevgi şiiri asırların yığdığı bu havayı bize muhafaza edecek. Sümbül Sinan'ın halifesi Merkez Efendi, surların dışında kendi yaptırdığı caminin ve kendi bulduğu bir ayazmanın yanında yatar. Yazık ki çocukluğumun hatıraları arasında kuytu ve haşiyetli rahmaniyetini güçlükle yaklaşılan bir kürsü gibi parıldayan bu Müslüman Asklepiyon'u artık kaybolmuştur. Ziyareti o kadar karanlık yapan ağaçlar kesilmiş, avludaki dergah hücreleri yıkılmış, kuyu kapatılmış, hülasa sırrın kendisini yapan unsurlar ortadan kalkmıştır. Mimarisiz, düz bir kışla odasında yatan birkaç ölüyle ayazmanın derindeki havuzuna bakan silik yaldızlı kafesi ancak görülen çile odası duruyor. Merkez Efendi bu kafesin arkasında bu yeraltı havuzunun gümüş parıltılarla yer yer bulanan ve bir kurbağa gözü gibi aydınlık menevişlerle dolu defne yeşilini ve belki de benim çocukluğumda öğrettikleri şekilde yiyecek şeyler attığım balıkların gidiş gelişini seyrede seyrede büyük hikmet murakabelerine dalar, hatimlerini indirir, uzun ve ıssız kış gecelerini bitmez tükenmez duaların zinciriyle sabaha ve güneşe doğru çekerdi. Üstüne eğildikleri Kur'an sayfalarının aydınlığını benimseyen ve ferdi çizgilerini böylece onda erittikleri yüzleri bize artık bir insan yerine İyi tesip edilmiş bir Fatiha gibi ilhamlı ve rahmani görünen bu insanlar, eski medeniyetimizin belki en güzel ve en iyi taraflarıydı. Onların sayesinde devirlerin sert hayatı yumuşuyordu. Zaten devirlerinin asık yüzünde bir ve şefkat tebessümüne benzerlerdi. Bazen abese kadar giden Müslüman merhametinin ve müsamahasının en güzel misaliydiler. Merkez Efendi'ye zamanın yaptığı azizliği, 1. Ahmet devrinin belki hükümdar kadar nüfuzlu olan manevi saltanatı, Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'ye 2. Mahmud'dan başlayan derin hürmeti yapar. Üsküdar'da Doğancıların biraz altındaki Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi, Tanzimat mimarisinin zevksizliğine en büyük misaldir. Kış bahçesi kılıklı cam mekanlarıyla karşısındaki kadim eserler müzesi taklidi bina ile Bursalı Üftade'nin müridi Aziz Mahmud Efendi'nin ne münasebeti vardır? Bu binalar 2. İmparatorluk devrinin o meşhur arması gibi her ruh ve manaya yabancı kalıplardır. Ben Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'yi Sultanahmet Camii'nin temelleri arasında tahayyül ediyorum. Zaman zaman benim için oradan çıkar ve hiçbir hikmetin teselli edemeyeceği bir hüzünle o çok sevdiğim beytini tekrarlar. Günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar. Evet, günler gelip geçtiler fakat zamana, sevgi ve inançlarının izini geçirenler hala aramızdalar. Adları ve hayatları bize manevi ufuk oluyor. Artık Sümbül Sinan'dan dünya işlerimiz için medet umuyoruz. Fakat onu ve benzerlerini hayat karşısındaki durumlarıyla seviyor ve övüyoruz. Zaten devirlerinde bile bu ermişlerin manası biraz da millet hayatımızı tebcil değil miydi? Kendisinin ebedi olduğuna inanan bir topluluk, bu mukaddes ölülerle ahiret ülkesini fethediyor, geniş imparatorluğunu onlarla ebediyette parça parça kuruyordu. Unutmayalım ki Bursa ve İstanbul eskiler için Mekke ve Medine kadar mübarek şehirlerdi. Resmi hayatın da kabul ettiği ve yükselttiği, padişahlardan hürmet gören, kendilerine hususi tekkeler yaptırılan büyük Selahaddin camilerinde vaazlar veren bu velilerin yanı başında bir de cezbeleriyle cemiyet hayatını altüst eden İkide bir sünni ulemanın aleyhlerinde verdiği fetvalarla bazen kalabalık mürit kafileleriyle beraber idam edilen az çok ayırıcı tarikatlerin şeyhleri olan veliler vardır. Dinin her şey olduğu bu gecikmiş orta çağda bütün aksülameller onun bünyesinde oluyordu. Çoğu Müslümanlığı yeni kabul eden ve halkının büyük bir kısmı hala muhtelif dinlerde olan Rumeli vilayetlerinde daima dinler ve tarikatlar anası olan ve Babai hareketinden sonra Alevi temayülleri bir daha söndürülemeyen Anadolu'nun bu cezbeli hareketlerinin tesiri derhal görülüyordu. Asıl garibi bazen padişahlardan başlayarak Fatih'in hurufiliye olan temayülü gibi büyük devlet adamlarının da bu tarikatlere besledikleri sevgiydi. İslamlığın tek ve esaslı şart olarak yalnız Allah'ın birliğini kabul etmesi bir yığın karışık itikadın ve tefsirin bünyesine girmesini kolaylaştırıyordu. Şüphesiz burada iktisadi şartların hayattaki emniyetsizliğin de tesiri vardı. Alelade fertler gibi her büyük devlet adamı da bir tarikata mensuptu ve orduda, divanda, halk arasında bunlar kendi başlarına bir konfreri yapıyordu. Konfreri hayata bir çeşit muvazene bile getiriyordu. Fakat ahlakıyla, ibadetiyle, ölçülü mistizmiyle böyle kendini kabul ettiren şeyhin halifesi veya oğlu birdenbire cezbeyi arttırıyor, o zaman işler sarpa sarıyordu. En tehlikesi bu tesirlerin efradının çoğu devşirme, binaenaleyh yeni Müslüman olan ordu içine girmesiydi. O zaman zaruri olarak şiddetli tedbirler başlıyordu. Fakat bugün öldürülene ertesi gün türbe yapılıyor, öldürüldüğü yere daha o gece mum yakılıyordu. Daha ziyade Bayramiye tarikatının Melamiye kolundan gelen bu cins şeyhlerin arasında en meşhuru Aksaraylı Pir Ali'nin oğlu olan, güzelliği dolayısıyla oğlan şeyh denen İsmail Maşuki idi. Büyük bir cezbe sahibi olan İsmail Maşuki, at meydanında şimdiki defterhanenin hemen yanında başı kesilerek öldürülmüş ve cesedi denize atılmıştı. Buraya sonradan bir merkat yapıldı. Dalgaların Rumeli Hisarı'na götürdüğü iddia edilen cesette küçük bebekle Rumeli Hisarı arasında gömüldü. 17. asırda Melamilik İstanbul'un içinde almış yürümüştü. Yahya Kemal'in "Uzlette bir muhavere geçmişte gayret hafi." Gaybiye söylenmiş bunu İdris Muhtevi. Beytinde o kadar güzel şekilde birleştirdiği şair Gaybi ile şöhreti bütün İstanbul'u tuttuğu ve devrini gerçekten telaşa verdiği halde kendisini Sultan Selim'in konağında dindar, sakin ve çok zengin bir tüccar hayatında gizleyen İdrisi Muhtevi, Gavs olduklarına bütün müritlerin inandığı bu Melami şeyhlerindendir. Atai'nin isim zikrederek anlattığı bir fıkraya, daha iyisi şehadete göre bu İdris-i Muhtevi hadsiz hesapsız bir servet sahibiymiş. Öyle ki ölümünden sonra terekesini yazmaya giden bir hafta uğraştıktan sonra bütün bu serveti teker teker yazamayacağını anlayınca cinsine göre tespit etmiş. Mesnevi Şarihi Sarı Abdullah Efendi, Nedim'in ilk büyük ve güzel kasidesini yazdığı Şehit Ali Paşa, Mora'nın ikinci fadihi, hep Melami Gavsıydılar. Eski İstanbul'da mimarinin saltanatına rekabet eden başka güzellik varsa o da ağaçlardı. Fakat buna rekabet denilebilir mi? Doğrusu istenirse ağaç mimarimizin ve bütün hayatımızın en lütufkar yardımcısıdır. Beyaz mermerlerle yontulmuş, taşla uyuştuğu kadar harap çatı ile süsleri bakımsızlıktan kaybolmuş, yalağa kırılmış çeşme ile de uyuşmasını bilir. O güneşin adına söylenmiş bir kasideye benzer. İstanbul'a gelen bu seyyahların hepsi ağaçlarımızın güzelliğinden bahseder. Lamartine'in, Teopil Gayteri'nin, İstanbul'u Lady Craven'in İstanbulları ağaçla yeşillikle doludur. Şark'ta seyahati okurken insana çok defa Lamartine'in bir bahçeden bahsettiği duygusu gelir. Eski gravürlerde, estampalarda görüldüğü gibi bazen bütün bir mahalle tek bir ağacı açmak yahut bir korunun yeşili arasında kırmızı çatının hendesi şeklin farkını koymak için yapılmış sanlığını verirdi. Büyük mimarlarımızsa daima eserlerinin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmezlerdi. Gür yaprağın tezadı onların en güzel terkiplerinden biriydi. Bazıları daha ileriye gider, cami veya medrese avlusunun hendesi cenneti ortasında çınarın, servinin yetişmesi, gülün açması, sarmaşın halkalanması için yer ayırırdı. Zaten eski Türk bahçesi, uslup ve bahçe olarak buydu. Mimarlıkla ağacın bu işbirliğinin şimdi İstanbul'da en iyi, galiba biricik örneği eski saray köşklerinin aralarına sıkışmış olanlar bir yana Süleymaniye Müzesi'nin avlusudur. Küçük büyük her çeşmeyi iri gövdeli bir çınar yahut servi beklerdi. İşlenmiş mermerin üstüne aydınlığın nimeti, onun fırınında pişmiş taze bir ekmek gibi düştüğü gün mimari kendisini bulmuş sanılır. Mimarın veya hayrat sahibinin diktiği ağacın büyüdüğünü görüp görmemesinin ehemmiyeti yoktu. Dikilmiş olduğunu bilmesi yeterdi. Bilirdi ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç, mahalleye, semte, hatta cemiyete ve bütün bir imana emanet edilmiş bir değerdir. Bazen bu çeşmenin haznesi küçük bir set olur, namazgah teşekkül ederdi. Balıklı'ya giden yolda küçük mezarlığıyla bunlardan biri vardır. Fakat benim en sevdiğim Küçük Çamlıca'da altında Avcı Mehmet devrinin bir çeşmesi akan settir. Bu ilhamlı taraçanın Marmara'ya bakan tarafında güneşin altında benekli bir hayvan sırtı gibi kabaran çifte kartal sokağı vardır. Bu adı nereden vermişler? Acaba 4. Mehmet'in av merakının bir yadigarı mı? Yoksa aynı hastalığa tutulmuş bir başkasından mı geliyor? Yahut sadece tesadüfün bir cilvesiyle mi bu çeşmeyle sokak birleşiyor? Şurası var ki 4. Mehmet Çamlıca'yı seviyordu ve bu namazgahın civarında köşk, hatta bir de cami yaptırmıştı. Halinden evvelki sıkışık günlerde bu tarafta avlanmıştı. Ağaç sade mimarlık zevkimize ve şehirciliğimize girmez. Eski şiirin mücerret dünyası bir halı desenine benzeyen servi, çınar, kavaklarla doludur. Fakat asıl büyü masallarda geçer. Çocukluğumda dinlediğim bir masalın şehzadesi, kulaktan aşık olduğu peri kızına, altında akan bir çeşme ve yanı başında bakinin boynunu posunu o kadar hayranlıkla övdüğü cinsten bir servi bulunan, yukarıda anlattığımız cinsten bir namazgâhta kavuşur. Öğrettikleri gibi çeşmeden abdest alır, ağacın dibinde namaz kılar ve dua ederken, 3 defa üst üste ''Mersina, uzat saçının bir telini, al Mustafa'yı yanına'' diye bir ses işitir. Servinin derinliklerinden 3 defa ''Alamam dayıcığım, insanoğludur, çiğ süt emmiştir'' cevabı gelir. Fakat 4.sünde serviden bir saç teli uzanır, masalın sonunda Mersina, çiğ sütle beslendiği için unutkan olan aşığına kendisini hatırlatmak için üzerine aynı çeşme ile servinin tasvirini tabii gözyaşlarıyla dokuduğu bir seccade gönderir. O da başını bu seccadeye korkomaz, aynı sesi işiterek Mersina'yı hatırlar ve ona döner. İki ağaç Türk muayyeresinde ve hayatında izini bırakmıştır. Servi ve çınar. Şehrin bilhassa dışarıdan görünen umumi manzarasını daha ziyade Karacaahmet, Edirne Kapısı, eski Ayazpaşa ve Tepebaşı gibi servilikler yapardı. Boğaz içindeki o çok uhrevi köşelerle bazı peyzajlarda çınarların etrafında toplanırdı. Eyüp servilikleri bütün Haliç manzarasına üslubunu verirdi. İstanbul peyzajındaki asil hüznü biz bu iki ağaçla çam ve fıstık çamlarına borçluyuz. Hissi terbiyemizde onların büyük payı vardır. En çok sevdiğim ağaç çınardır. Geniş, pençe pençe yaprakları, munis dev gövdeleriyle onlar bana Peçevi'nin anlattığı o sefer meşveretlerinde söz alan, kumandanları yol gösteren, akıl öğreten Serhat gazilerini hatırlatırlar. Gerçeği de bu. Her çınarda bir dede edası vardır. Onlar toprağımızın hakiki gururudur. Belki dedelerimiz o heybetli vekarı, o dağ sükunetini onlardan öğrendiler. Onun için Yahya Kemal'in Itriyi eski çınarların mektebinden yetiştirilmesini çok iyi anlıyorum. O deha öyle toplamış ki bizi, 700 yıl süren hikayemizi dinlemiş ihtiyar çınarlardan.